Ayrım 3.
Sayfa 42. Müfredat bazen bölgenin özelliklerine göre değişebiliyor. Kimi yerde balıkçılık eğitimi öne çıkarken bazı yörelerde arıcılık öğretiliyordu. Enstitüler bölgede ziraat teknikleri bilen, kooperatifçilikten anlayan, yapı işlerini beceren, hayvancılıkta en iyi verimi alan aydın öncüler olarak kalkınma hamlesine hazırlanıyorlardı. Gün boyu süren bu iş eğitiminin ardından öğrenciler akşam yorgun argın enstitüye dönüyorlardı. Ancak enstitü henüz gelişme çağında olan bu çocuklara doyurucu yemek sunamıyordu. Savaş yıllarıydı ve ekmek gramla tartılarak verilebiliyordu. Talip Apaydın, Çifteler Köy Enstitüsü öğrencisi. Çok zor söylemek bunu ama doğru dürüst karnımız doymuyordu. Yani sabahleyin un çorbası veyahut bulgur çorbası, öğleyin etli fasulye diyorlar ama et çok az, bulgur pilavı filan. Böyle son derece kısıtlı yiyeceklerle geçti öğrenciliğimiz. Öğrencilerin bunları yedikleri bir gün enstitüye gelen İnönü'ye özel yemek çıkarılınca okul karıştı. Cumhurbaşkanı için özel yemek çıkması tam bir adalet ve eşitlik duygusuyla yetiştirilen enstitülerin itirazına yol açtı. Bu tür itirazların dinlendirileceği yer cumartesi toplantılarıydı. Bütün enstitülerde cumartesi günleri eleştiriye ayrılmıştı. O gün bütün okul öğrencileri, öğretmenleri ve müdürleriyle buluşur, geçen haftanın bir değerlendirmesini yapar, yanlış uygulamaları eleştirirlerdi. Eleştirilen kimi zaman temizliği iyi yapmayan görevli öğrenciler olurdu, kimi zaman işlere yardım etmeyen öğretmenler, kimi zaman da yemeğini beğenmedikleri aşçılar ve savunma alanın ortasında herkesin gözü önünde yapılırdı. Abdullah Özkucur: Enstitüyü ışığa boğduk. Bir metre boruya ihtiyacımız olurdu. Çatı yapacağız, kapı yapacağız. Telden yapılmış çiviler vardı. Bir vurursun ikiye bölünür, katlanır. Ne ararsan bulunmaz. Çok zorluklar çektik. Okulumuz yapıldığı zaman Hamidiye'ye göçtük. Mahmudiye'de Seydi suyunun yanına bir kuyu kazdık. Okulumuzun arkasında bir tepe var. Onun arkasına da bir su deposu yaptık. Suyu çıkarmak için çark koyduk. O çarkı kendi atımızla döndürerek santral gücü yapar gibi depoya çektik suyu. Depodan aşağıya indirdik. Buranın borularını da işte İhsan Güvenç gibi nice arkadaşlar döşediler. Biz betonlarını, künklerini yaptık. Su bile yoktu. Sonradan bir motor bulduk. O da yetmedi. Köyün bir değirmeni vardı. Onu satın aldık. Enstitü çok ucuza satın aldı. Yıktık o değirmeni. 3-4 kilometre uzunluğunda suyun geldiği yer vardı. Kestirmeden yeni bir kanal açmaya başladık. Yukarısı 5 metre 1 metre derinliğinde. Tabanı 2 metre ters yamuk gibi bir kanal açtık. 3-4 kilometre. Suyu akıp gittiği yerden çevirdik, bent yaptık. Onunla yeni yaptığımız yere bir türbün oturttuk. Enstitüyü ışığa boğduk. Çok yerlerde gaz yağı bile bulunamazken biz tuttuk bir elektrik santrali yaptık. Başımızda Gaspar isminde bir elektrik mühendisi vardı. Şili Layoş diye başka bir inşaat mühendisi vardı. Biz bunları yaptık. Masrafımızı bir kuruşa düşürdük. Tonlarca sebze yetiştirdik. Meyve yetiştirdik. Buğday yetiştirdik. Böylece idare ettik gittik. İnönü'nün geldiğinin ertesi yapılan cumartesi toplantısında eleştirilerin hedefi, Cumhurbaşkanı için özel yemek hazırlatan enstitü müdürü Rauf İnandı. İhsan Güvenç, Çifteler Köy Enstitüsü öğrencisi. Biz dedik, bu ayrıcalık niye yani? Rauf Bey söz aldı. Tamam, ayrıcalık onun cumhurbaşkanı olduğu için. İnönü olduğu için değil, şeker hastası o dedi. Perhizli, sizden de hasta olanlara ayrı yemek çıkarmıyor muyuz? Revirde yatan arkadaşlarınıza zafiyet geçirenlere her gün pirzola çıkmıyor mu? Çıkıyor. Tamam dedik o zaman. Prensip bozulmadı. Cumhurbaşkanı için bile. Bütün bu faaliyetler Ankara'daki bir karargâhtan yönetiliyordu. Hasan Ali Yücel'in Milli Eğitim Bakanlığı'nda kurulan bu karargâhın komutanı İsmail Hakkı Tonguç'tu. O öğrencilerin Tonguç babasıydı. Tonguç 21 enstitü ile de ayrı ayrı ilgileniyor, sık sık denetleniyordu. Köy enstitülerinin kuruluşuna tanıklık eden hemen hemen bütün fotoğrafları o çekmişti. Belki de bu yüzden kendisi fotoğraflara ancak gölgesiyle girebilmişti. Tonguç, enstitülerin nasıl yönetilmesi gerektiğini, karşılaşılacak sorunların nasıl çözülebileceğini bütün enstitülere gönderdiği genelgelerle açıklıyordu. Bu genelgeler içinde bir tanesi bugün bile eğitimciler ve öğrenciler için bir ibret vesikası niteliğinde. Talip Apaydın, Çifteler Köy Enstitüsü öğrencisi. Diyor ki genelgenin başında, bu bütün öğretmen ve öğrencilerin bulunduğu kurulda okunacak. 3 defa, 3 ayrı gün okunacak. Herkes bunu dinleyecek. Öğretmen, öğrenci, aşçı, neyse işte gece bekçisi enstitünün mensupları önünde. Orada diyor ki, hiçbir öğretmen hiçbir öğrenciye el kaldıramaz, kötü söz söyleyemez, küfredemez, dayak atamaz. Eğer bu dediklerimi yaparsa, öğrencinin de aynı şekilde mukabele etmek hakkıdır. Okuyorlar hepimize, öğrencilere okuyorlar. Öğretmenlerin birçoğu tedirgin oldu. Bu tedirginlik yaygınlaşmakta gecikmedi. Köy enstitüleri çeşitli yönlerden eleştirilmeye başlandı. En yaygın eleştiri konularından biri kızlarla erkeklerin birlikte eğitim yapmalarıydı. Gerçi diğer okullarda da karma eğitim yapılıyordu ancak enstitüler yatılıydı. Ve kız öğrencilerle erkeklerin aynı kampüs içinde kalıyor olmaları söylentilere yol açıyordu. Enstitü müdürleri yörelerindeki kız öğrencileri okullara kaydettirebilmek için çok uğraşmışlar, ailelerine dil dökmüşler ve köy kızlarının kaderini değiştirebilmek uğruna seferber olmuşlardı. Ancak ucuz iş gücünden ya da başlık parasından olacağını anlayan aileler, kızınız orada ahlaksız olur söylentilerine daha kolay inanmaya başladılar ve aile içinde tartışmalar başladı. İsmail Hakkı Tonguç'tan köy enstitülü bir kıza mektup. Gözlerini öperim. B. nokta nokta nokta Ş. nokta nokta nokta. Mektuplarını aldım. Bana açık açık yazdığım mesele hakkında birkaç önemli noktayı açıklamayı faydalı buldum. 1. Enstitüde henüz öğrenci bulunduğunuz zamanlarda bana yazdığın neviden konularla uğraşmanız birçok bakımlardan asla doğru değildir. Mezuniyet imtihanını verinceye kadar bir öğrencinin içinde kalmaya mecbur olduğu sınırları aşmayarak okulu bitirmeniz hem şahsınız hem de enstitünün hayatı için çok faydalı olur. Bunun aksini yapmak sizi de enstitüyü de pek müşkül bir duruma sokar. Onun için sizden benim isteyeceğim şudur. Enstitüyü bitirinceye kadar bana yazdığı meseleyi kimseye açmayacaksın ve bununla ilgili herhangi bir dilekte bulunmayacaksın. 2. Üzerinde çok durduğun ve heyecanından kurtaramadığın meseleler çok dallandırıp budaklandırılacak olursa bundan herkesten önce kendin zarar görürsün. Bu gibi meselelerin doğuracağı zararlar öyle kötü sonuçlar alabilirler ki insanı her şeyden önce ve bir hamlede haysiyetsiz duruma düşürürler. Bu hale geliş kolay kolay düzeltilemez. 3. Dileğin yerine getirilmeyecek neviden bir şey değil. Fakat bugün onu göz önünde tutarak resmi muameleye kalkışmak doğru olmaz. Onu sizinkiler yapmaya kalksalar biz kabul etmeyiz, onları suçlu buluruz. Yukarıdaki maddelerde belirttiğim fikirlere göre hareket ederek derslerine çalışmanı rica eder, gözlerini öperim. 23 Haziran 1945. Pakize Türkoğlu. Pedagog Tonguç. Tonguç'ta bir pedagogta bulunması gereken en önemli şey vardı. Siz zannedersiniz ki en çok beni seviyor, en çok bana ilgi gösteriyor, öbürü zanneder ki beni çok seviyor. Tonguç öyle bir pedagogtu. Hepimizi çok sever, hepimize ilgi gösterirdi. İsmen herkesi tanırdı. Çocuklar diye hitap etmez, adıyla hitap ederdi herkese. Cafer Pekmez. Hem arkadaşımız hem babamızdı. Ulus'a geldik, bir restorana girdik. Restoranda şarap getirdiler, mezeler geldi, neşemize ölçü yok. Kahkahalar, hatta orada bulunanlar, oradaki personel dahi imrenerek bakıyordu bu bizim dostluğumuza. Fakat hesap pusulası gelince şaşırdık tabii. Cebimizdeki para yetişmiyor. O zaman dedim ki, ben şu Milli Eğitim Bakanlığı kapanmadan, şu edebiyat hocasından gideyim ödünç para alayım geleyim. Onlardan izin aldım. Edebiyat hocamız Hamdi Keskin'di. Şube müdürüydü. Onu görmek için ayrıldım oradan. O akşam neredeyse bakanlık binası kapanacak. Fakat hayatımda ne sigara içtim, ne şarap, ne rakı içtim. Baktım, İsmail Hakkı Tonguç bahçe kapısından girmeden gördü beni. Ne o pekmez dedi, hayrola. Vallahi hocam bugün biz bir işler yaptık dedim. Cebimizdeki para da yetişmedi ödemeye. Ben dedim para istemeye geldim. Ne kadar dedi, 15 lira kadar olsa yeter dedim. O da vilayetlere, okulların bütçelerine para yatırmış, oradan dönüyormuş. Elini cebine attı, 15 lira çıkardı verdi. Ben aldım, fakat orada tembih etti. Bana, akıllan gel, seninle bir daha konuşalım dedi. Tonguç, bizim hem arkadaşımızdı, hem dertlerimizi paylaşırdı, hem de babamızdı. Bir şeye ihtiyacımız olduğu zaman, anamıza, babamıza, kardeşimize söylemeyeceğimiz şeyi ona söyleyebilirdik. Biz, diktatör bir aile içerisinden geldik. Ben böyle içip sarhoş olduğum zaman gidip babamdan bu parayı isteyemezdim. Bu adama başka ne denebilir bilmiyorum. Halise Apaydın, Cılavuz Köy Enstitüsü öğrencisi. 11 yaşındaki kız çocuğu yatılı okula gönderilir mi? Nasıl gönderebiliyorsunuz? Olmaz diyerek dedem ninem köyden karşı çıkıyorlardı. Annem de karşı çıkıyordu. Yalnız babam okusun diyordu. Pakize Türkoğlu, Aksu, köy enstitüsü öğrencisi. Sanki biz köyde erkeklerle ayrı yaşıyormuşuz da, enstitüler gelince birlikte yaşamaya başlamışız gibi. Hayır, köylerde de biz yaylaya ya da köyde uzaktaki ağıllara, ekeneklere gitmek için, uzaktaki meyveleri toplamak için kız erkek çocuklar birlikte giderdik. Eleştiriler burada kalmadı. Peşinden enstitülerin yeterince milliyetçi olmadığı eleştirisi geldi. Nazizmin Avrupa'yı kasıp kavurduğu yıllarda bunu ilk dillendiren de Talim Terbiye Kurulu üyesi Halil Fikret Kanat oldu. Kanat, Kur'un gazetesinde yazdığı yazılarla ve bakanlığa gönderdiği raporlarla enstitüleri eleştirirken bu okulların milliyetçilik amacının bulunmadığından yakınıyordu. Kanat gibi düşünenlerin gösterdiği örnek, enstitülerde söylenen bir türküydü. Talip Apaydın, Çifteler Köy Enstitüsü öğrencisi. Ey milli dost, milli dost, 72 dilli dost diye bir türkü söylerdik. Halk türküsü. Bunu şikayet etmişler. Mil, toprak demek. Bu halk türküsü, yani bizim uydurduğumuz bir türkü değil. Milli olanı 72 dilli diyor diye böyle bir kampanya açtılar. Yani biz milliyetçi değiliz, onlar milliyetçi. Eleştiriler yoğunlaşırken enstitülerde ilk krizde bu milliyetçilik solculuk tartışmasından patlak verdi. Çifteler Köy Enstitüsü'ne atanan Asiye Eliçin adlı bir öğretmenin öğrencilere tavsiye ettiği kitaplar bir ihbar sonucu emniyete bildirildi. Talip Apaydın, burada bir bayan öğretmen solculuk aşılıyor diye polis geldi aradı bizi. Sınıfta dolaplarımıza baktılar, defterlerimize baktılar. Tabii bunlar çocukça şeylerdi, bir şey bulunamadı. İlk solculuk hikayesi oradan çıktı. İşin ilginç yanı, sağcılar tarafından solculukla suçlanan enstitüler, solcular tarafından da bir başka açıdan eleştiri konusu olacaklardı. Talip Apaydın, karşı cinsle ilişkiler. Önce yadırgandı böyle yaşlara gelmiş, okulda hiç kız görmemiş öğrenciler, enstitüde ilk defa kız görünce bir bocalama oluyor tabii. Ama bu kızlar çok sıkı denetim altındaydı. Kadın öğretmenler alıcı kuş gibi hep etraflarındaydı. Şunu söyleyeyim, köy enstitülerinde erkek kız ilişkileri başı bozuk imiş, kontrol altında değilmiş. Hayır, tam tersiydi. Son derece dikkat edildi buna. Çünkü kız öğrenci bulmakta çok zorlandılar. Okul müdürleri kız öğrenci bulmak için çırpındılar. Köylere gittiler. İlkokul bitirmiş kız aradılar. Onların anaları babaları vermek istemedi. Çünkü köylerden böyle kız gönderilmez. Bu bizim halkımız için çok hassas bir konu. Onun için çok dikkat edildi. Ve ben anımsıyorum, böyle kız erkek ilişkileri bozuk, hiçbir şey duymadık. Ama o yaşların heyecanını bilmez değilim. O yıllarda insanın ruhu karşı cinse karşı müthiş bir eğilim içindedir. Öyle arkadaşlarımız da yok değildi. İşte herkes saklıyordu yani. Herhalde içinde boğuyordu. Tonguç'un enstitü müdürlerine uyarı mektubu. İftiralara işle cevap verin. Kardeşim, Halil Fikret Kanat'ın vekilin şahsına verdiği raporun bir örneğini gönderiyorum. Bundan maksadım da alın teri döktüğünüz bu kurumlar hakkındaki görüşleri bilmenizdir. Her olayı soğukkanlılıkla karşılamak her bakımdan bugün için tutulacak en iyi yoldur. Hiçbir harekete geçmeyerek, yalnız pedagoji ulemalığı taslayanların fikirlerini öğrenmek, onların söylemeleri mümkün olan her şeyi söyletmek lazım. Sırası ve zamanı geldikçe lafla değil, işle cevap vermek, esasen sakat olan bu fikirleri yıkmaya yeter. Böyle şahsi ihtiraslarla dolu mütalaalara gerekli cevabı, olayların ve eserlerin vermesi kadar zevkli şey yoktur. Bu kâbil yazıların bir faydası da memlekette pedagoji inhisarcılığı yapmak isteyenlerin iç yüzlerini tanımamıza yardım etmeleridir. Onların ellerinde yetişenlerin durumlarının ne olacağını da kestirmek mümkündür. İşte bu bakımlardan faydalanmanı rica eder, çok çok gözlerini öperim. 10 Ocak 1944. Enstitülerin yapımında öğrencilerin kullanılıyor olması ve okuldan mezun olduktan sonra 20 yıl köylerinde zorunlu hizmette görevlendirilmeleri de soldan bazı aydınların enstitülere karşı tavır olmasına yol açtı. Özellikle Kemal Tahir, Bozkır'daki Çekirdek adlı romanında enstitülerde köy çocuklarının az da yetinmelerinden yararlanılarak ağır işlerde çalıştırılmalarını ve köylerine mahkum edilmelerini eleştirdi. Kemal Tahir'e göre buradan yetiştirilecek öğretmenler, Nazi Almanya'sındaki türden bir tek parti rejimini ve Milli Şeflik Kurumu'nu ayakta tutmaya yarayacaklardı. Bu anlamda enstitüler birer eğitim kurumundan çok kölelik kurumuydu. Talip Apaydın, gerçekten çok çalıştık, itiraf ederim. Ama köyde olsaydık çalışmayacak mıydık sanki? Hiç değilse biz köy enstitülerinde başkasına ırgatlık yapmadık. Kendimiz için çalıştık. Kendi yaptığımız binalarda okuduk. Kendi diktiğimiz fidanların meyvesini, kendi yetiştirdiğimiz sebzeleri yedik. Başkasının değil. Yani bunu bir ırgat gibi, başkalarına hizmet eder gibi çalışmak anlamadık hiçbir zaman. Öyle görmedik. 1942 yılı geldiğinde köy enstitüleri ilk mezunlarını verdi. İlk 103 mezun Türkiye'nin en büyük eğitim hamlesinin ilk meyveleri olarak Yüksek Köy Enstitüsü'ne gönderildiler. Artık 20 köy enstitüsünde toplam 12 bin öğrenci vardı ve hızla yenileri geliyordu. Ancak savaş yıllarının ateşi içinde enstitülerde eğitim gören öğrencilerin sayısıyla birlikte eleştiriler de artacak ve o eleştiriler bir gün heyecanla kurulan köy enstitülerinin hüzünle sona erişine neden olacaktı. Mehmet Başaran. Çamlıbel'de bir gül açsa uykuları kaçar Bolu Bey'inin. Çünkü kırmızıdır gül, halkın ve toprağın uyanışına benzer. Bir değil, bin gül açıyordu Anadolu'da. Ekmeği ikiye bölsen, aydınlık sesi duyuluyordu halkın. Köyleri tutmuştu aşkın ve terin hünerleri. Bir oldular da Bolu Bey'i ile kapattılar enstitüleri. 1943. Pakize Türkoğlu. Hasan olan Yüksek Köy Enstitüsü öğrencisi. Sonra trene bindik kardan. Tren Mamak'a doğru giderken Çankaya'yı görüyoruz. O sırada Ankara şarkısı çok söylenirdi. Atatürk şiirleri okunurdu. Onun verdiği bir sevinçle Çankaya'yı görünce yıldız gibi bir elektrik, böyle Ankara'yı görünce heyecanlı şiirler okuduk. Ankara'ya gidiyorlardı. Köy enstitülerini bitiren öğrencilerin en iyileri merkezi bir sınavla seçilmiş ve Hasanoğlu'na çağrılmışlardı. 1943 yılıydı. Hasanoğlu'nda artık bir yüksek köy enstitüsü vardı. Yurt çapında sayıları 20'yi bulan enstitüler bütün ülkeye köy öğretmeni yetiştirmeye başlamıştı. Ancak bu enstitülerde yetiştirilen köy öğretmenlerini eğitecek öğretmen bulunamaz olmuştu. Pakize Türkoğlu. Gündüz ders, gece iş. Yüksek Köy Enstitüsü binasının inşaatı sırasında 13 kız bütün yatak takımlarını, elbiseleri diktik. Gece de çalıştık sabaha kadar çabuk bitmesi için. Gece çalışmamızın bir nedeni de gündüz iş atölyesinde orta kısım kızları ders görüyorlardı. Öğleden sonra biz başlıyorduk. Sabaha kadar vardiya usulü çalışıyorduk. Sobaları, eşyaları, sandalyeleri, masaları, kitaplığı boyadık ve yüksek kısım binası bitti. Bunun üzerine Hasanoğlan Yüksekköy Enstitüsü açıldı. Sadece köylü çocuklarının gideceği bu yüksek okul, bir anlamda Türkiye'nin ilk köy üniversitesi olacaktı ve üniversite köylüye gerçek anlamda milletin efendisi olma kapısını açacaktı. Köy çocukları enstitülerini olduğu gibi üniversitelerini de kendileri inşa ettiler. 131 öğrenci temelinden çatısına kadar harcını karıp tuğlasını dizerek kısa sürede bir üniversite inşa ettiler. Erkekler inşaatta uğraşırken kızlar harç taşıdılar, sobaları boyadılar, yatak takımlarını diktiler. Gece gündüz süren bu çalışma hepsine o kadar büyük heyecan verdi ki Mehmet Başaran o çabayı temelden çatıya adını verdiği bir şiirle destanlaştırdı. Mehmet Başaran. Şiir okumayı Yücel'den öğrendim. Hafta sonlarında eğlenceler düzenleniyordu. Konuklar geldiğinde gene şiirler isteniyordu. Hasan Ali Yücel de gelmişti. Ben Bir Atlı adlı şiirimi okudum. Tabii ilkokullarda öğretildiği gibi biraz acemi okudum. Rüzgara vurunca sazdan bir eğer falan bir şey okumuş olmalıyım ki yok dedi, olmuyor dedi. Çağırdı çekti bir köşeye, bak dedi. Bir netnin güzel okunması, vurguları, ulamaları, tonlamayı yerinde yapmaya bağlıdır. Neye tonlama deniyordu, neye ulama deniyordu, neye vurgu deniyordu bilmiyordum. Hadi bakalım, şimdi benim söylediğim gibi yap dedi. Yaklaşık yarım saat benimle ilgilendi ve gerçekten bana şiir okumayı Hasan Ali Yücel öğretti. Mehmet Başaran, Hasanoğlan Yüksekköy Enstitüsü öğrencisi. Çalışanın bağrından şiir şiir ter tüter. Terle sulansa eğer, renk değiştirir bu yer. Ter kokulu bahardır yüksek medeniyetler. Ter ter ilahi damla. Hangi canlı vermez, Tanrımızın alnında bir damlacık ter güneş. Renkli ışıklarını filizlere ver güneş. Her sabah üstümüze başka şafak ser güneş. Ter ter ilahi damla, hangi canlı vermez. 3 yıllık bu yüksek enstitü, öğrencilerine bir dalda uzmanlaşma olanağı veriyordu. 5 yıllık enstitüyü bitirip öğretmenliği hak kazanan öğrenciler sınava kazanırlarsa bu yüksek okulda güzel sanatlar, yapı işleri, zirai işletme gibi 8 daldan birinde enstitülere öğretmen olmak üzere eğitim görüyorlardı. Yüksek enstitüyü bitirebilmek için akademik bir araştırma yapmaları gerekiyordu. Tez niteliğindeki bu araştırma kimi zaman yörede çocuk bakımı üzerine bir inceleme, kimi zaman yerel türkülerin değerlemesi, kimi zaman ise Türkiye'de yetişen otların bir haritası oluyordu. Öğrenciler savaşın son yıllarında Hasanoğlan'da kendi kurdukları bir matbaada Köy Enstitüleri adıyla yılda 4 defa yayımlanan dergi çıkarmaya başlamışlardı. 8 sayı çıkabilen bu dergi yıllar sonra şöhrete kavuşacak Fakir Baykurt, Talip Apaydın, Mehmet Başaran, Mahmut Makal gibi kimi kalemlerin ilk eserlerini sergiledikleri yayın organı olacaktı. Ancak Hasanoğlan asıl şöhretini sanat eğitimiyle yaptı. Güzel Sanatlar bölümü içinde öğrencilere resim, müzik, heykeltıraşlık, tiyatro eğitimi veriliyordu. Her öğrenci bir müzik aletini çalmayı öğrenmek zorundaydı. İhsan Güvenç. Köy Enstitülü Komünist. 1945 yılında Tanrı diye bir kitap okumuştum. Bu kitabın yazarı Zühtü Uray isminde bir aydın. Kendisi o dönemde Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, İsmet İnönü'nün genel sekreteri durumunda. Kitapta Tanrı nedir, insanda Tanrı fikri ne zaman doğmuş, ne gereksinmelerden doğmuş, Tanrı inancının tarih içindeki gelişimi nedir gibi konular anlatılıyordu.